Item 8. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 72. 20 Şubat doğum günümde yapayalnızdım. Amerika kıtasının en güney noktası olan Cape Froward'a kadar ufukta tek bir kuş bile görünmüyordu. Sabah gün ağardığında teknemi önümüzdeki hummalı seyre doğru yola çıkarttım. Sloop rotasında 30 mil boyunca rüzgarı gayet güzel idare ederek Fortescue koyuna vardı ve varmamızla birlikte yerlilerin sinyal işaretleri her tarafı sardı. Bulutlar tüm gün boyunca dağların üzerinden batıya doğru uçup durdu. Akşam olduğunda doğrudan esen güzel rüzgarım kesildi ve bunun ardından batıdan kopan bir fırtına hemen üzerimize geldi. O gece ufak bir adanın koruması altında bulduğum demir yerine varmam saat 12'yi buldu. Hemen kendime son derece ihtiyacım olan bir bardak kahve hazırladım. Doğrusunu söylemek gerekirse sert boralarla boğuşmak ve karşı akıntılarla uğraşmak tüm gücümü tüketmişti. Demirin tuttuğundan emin olduğumda içeceğimi yudumlarken buraya Kahve Adası adını verdim. Bu ada Charles Adası'nın hemen güneyinde, oradan sadece dar bir kanalla ayrılıyor. Ertesi günün ilk ışıklarında Spray yeniden yollara düştü. Rüzgara karşı zorla ilerliyordu. Bu şekilde rotasında 2,5 mil gittikten sonra Charles Adası'ndaki bir koya girdi. Yosunlu tabana iki demirle tutunarak 2 gün boyunca buradan hiç kıpırdamadan bekledi. Bu 2 gün boyunca rüzgar o kadar sert esti ki hiçbir tekne boğaza çıkmaya cesaret edemedi. Ve eğer rüzgar hafiflemeseydi Spray sonsuza dek orada kalabilirdi. Neyse ki yerliler başka taraflarda avlandığından adanın bu bölgesi oldukça güvenliydi. Öfkeli fırtınanın hemen ardından güzel hava geldiğinde ben de demirimi topladım ve boğaza doğru yeniden yelken açtım. Fortescue'lu vahşilerle dolu kanolar artık takibe başlamıştı. Rüzgar azalınca bana yetişip seslerini duyurabilecek mesafeye kadar geldiler. Kürek çekmeyi bıraktıklarında pergel bacaklı bir vahşi ayağa kalktı ve bana doğru seslendi. ''Yammerçuner! Yammerçuner!'' Dipnot yerli dilinde dilenmek için kullanılan bir sözcük. Hep böyle başlarlardı. Hayır diye yanıtladım. Onlara yalnız olduğumu asla belli etmemeye kesin kararlıydım. Bunun için arka kameraya girip kıyafetimi değiştirerek ön kameradan dışarı çıktım. Bu şekilde teknede 2 adam oldu. Daha sonra Buenos Aires'teyken kestiğim civadranın halen teknede bulunan uç kısmını denizci gibi giydirip provaya yerleştirdim. Ve ucuna da bir halat bağlayınca istediğim zaman hareket ettirebiliyordum. Böylece 3 kişi olmuştuk ve Yammerschooner istemiyorduk ama buna rağmen yerliler eskisinden daha da hızlı yaklaşmaya başladı. En yakındaki kanoda kürek çeken 4 kişiden başka yerde uzananların da olduğunu fark ettim ve habire el değiştiriyorlardı. 80 metre kala en yakın kanonun pruvasına doğru ateş ettim. Bu hepsini birden sadece bir an için durdurdu. Ardından yine ısrarla gelmeye devam ettiklerini gördüğümde Yammerschooner isteyen adama doğru tekrar ateş ettim. Bu durumda tavrını hemen değiştirip korkuyla ''Bueno, hovisla isla'' diye bağırdı ve kanasında oturup sancak tarafında demir atmak için uzanan tahta çıkıntıyı bir süre ovuşturdu. Tetiği çekerken liman kaptanının tavsiyesini hatırlayıp aslında oldukça kesin nişan almış olmama rağmen pek çok kanlı katliamların lideri olduğu apaçık belli olan Bay Kara Pedro'yu 1 mil kadar ıskaladım. Hemen adaya doğru dönüş yapınca diğerleri de onu takip etti. İspanyolcasından ve kocaman sakalından onun az önce adını andığım cani, hain, köpek kırması ve de Tierra el Fuego'nun en kötü katili olduğunu biliyordum. Yetkililer onu 2 yıldır arıyordu. Fuego'lular sakal bırakmaz. İşte vahşiler arasındaki ilk günüm böyle geçti. Gece yarısı Fontescue koyundan yaklaşık 20 mil uzaklıktaki Three Island Cove'da demirledim. Boğazın diğer tarafında sinyal ateşleri gördüm ve de köpeklerin havlamasını duydum. Ama benim bulunduğum yerde yerli filan yoktu. Genelde etrafta konmuş kuşlar veya kayalara uzanmış fok balıkları görünce bunu vahşi yerlilerle karşılaşmayacağıma dair bir işaret olarak yorumluyordum. Bu sularda fazla fok balığı yoktur ama Three Island Cove'daki kayalıklarda bu foklardan biri uzanmıştı ve de vahşi adamların olmadığına dair başka işaretler de vardı. Ertesi gün rüzgar yine fırtına şiddetine ulaştı ve karanın rüzgar altında olmasına rağmen tekne demir taradı. Hemen onu yola çıkartıp koyun daha iç taraflarında bir yer bulmak için rüzgara karşı gitmek zorunda kaldım. Ve sonunda tamamen karayla çevrili bir koya geldim. Başka bir zamanda veya başka bir yerde bu ihtiyatsız bir iş sayılabilirdi. Ve şu an için güvenli olmasının tek nedeni beni sürükleyen fırtınanın yerlilerin bu boğazı geçip buraya gelmelerini engellemesiydi. Burada hiçbir şekilde bir sürprizle karşılaşmam söz konusu olmadığından silahımı ve baltamı alıp adaya çıktım. Ağaç kesip sobalık odunları parçalayarak iple bağladım ve küçük teknemi birkaç seferde doldurdum. Odunları taşırken her ne kadar etrafta vahşilerin olmadığından emin olsam da bottan inerken veya binerken asla silahımı elimden bırakmadım. Silahım yanımdayken ve etrafımda 80 metre kadar mesafe varken kendimi güvende hissediyordum. Adadaki ağaçlar oldukça seyrekti. Bir tür kayın ağacı ile bodur sedin arası bir şeydi. Her ikisi de iyi yakacaktı. Kayının reçineli gibi görünen yeşil dalları dahi benim harika varil sobamda çıtır çıtır yanıyordu. Odun toplayış yöntemimi ayrıntılarıyla anlatmamın sebebi beni şu ana kadar nazik bir şekilde takip eden okuyucuya seyahatimin diğer bölümlerinde olduğu gibi bu konuda da hayvanlar veya doğa güçleriyle ilgili hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamaya son derece özen gösterdiğimi belirtmektir. Magellan Boğazı'nda olağanüstü dikkatli olman gerekiyordu. Her an etrafımda tüm seyrin en büyük tehlikesi, devamlı tetikte olmamı gerektiren hain ve kurnaz vahşiler olduğunun bilincindeydim. Sprey fırtına dindikten sonraki sabah Three Island Cove'dan yelken açtı. Ama bir başka ani fırtınayla karşılaşınca yeniden barınağa döndüğüne sevindi. Ertesi gün yeniden yelken açıp rotasından birkaç mil ötedeki zaman zaman teknelerin demirleyip kıyıdaki ağaçlara tekne adı ve ne zaman demirlediğini gösteren kazınmış veya boyanmış tahta parçaları çaktığı Borgia koyuna ulaştı. Onun dışında medeni insanın buraya uğradığına dair başka hiçbir iz yoktu. Bu kasvetli yeri küçük dürbünümle inceleyip botumu karaya çekerek notlar alırken Şili'ye ait Gambot Hümel geldi ve tekneme gelen görevli subaylar beni ikna etmek için epey dil dökerek burayı bir an önce terk etmemi tavsiye ettiler. Sonunda kaptanın nazik teklifini dinledim ve beni 8 mil uzaktaki Notch Cove denen yere kadar yedeklemelerini kabul ettim. Dediklerine göre orada Fuego'nun kötü vahşilerinden uzak olacaktım. O gece demir yerine vardığımızda hava kararmıştı ve rüzgar öfkeli Willy Wolf'lar halinde dağlardan aşağı iniyordu. Son derece güçlü ve bakımlı bir gambot olan Hümmel, ertesi gün yoluna devam etmek istediğinde Magellan havası birden bastırınca gemi rüzgarın inanılmaz gücüne dayanamayıp geri dönmek ve de fırtına geçinceye kadar demirde beklemek zorunda kaldı. Doğrusu geri dönebilmesi bile büyük şanstı. Bu gemiyle karşılaşmak benim için biraz da olsa Tanrı'nın lütfu oldu. Yüksek kaliteli denizciler ve eğitimli centilmenler tarafından kumanda ediliyordu. Notch Cove'da gemi güvertesinde verilen bu plansız partiler başka hiçbir yerde olamayacak kadar güzeldi. Deniz subayı adaylarından biri Fransızca, Almanca, İspanyolca ve dediğine göre bir tane de Rusça olmak üzere meşhur şarkılar söylüyordu. Dinleyenler bir şarkıdaki dili diğerinden ayırt edemese de herkesin neşesi yerindeydi. Ertesi gün fırtına hafiflediğinde Hümel yeniden yola çıkınca yine tek başıma kaldım. Gün boyunca odun ve su taşımakla uğraştım. İşim bittiğinde hava düzelmişti. Daha sonra yelkenimi açıp bu ıssız yerden ayrıldım. Spray'in boğazda yaptığı ilk seyirle ilgili olarak şu ana kadar anlattıklarımdan daha farklı olarak eklenecek başka bir şey yok. Pek çok defa demir attı, demir çekti. Arada bir birkaç mil boyunca yan yatarak günlerce akıntıya karşı gitti. En sonunda batıda Cape Pillar'a bakan Port Tamar limanında gece için korumalı bir demir yeri bulup demirledi. Buradayken önümde beni bekleyen muhteşem okyanusun kalp atışlarını hissettim. Artık arkamda bir dünya bıraktığımı, önümde ise yeni bir dünyanın açıldığını biliyordum. Vahşilerin kovalamacasından kurtulmuştum. Rüzgara açık kasvetli sıra dağlar ve bazılarında yosun dahi yetişmeyen yaşamsız manzaralar arkamda kalmıştı. Tüm bu topraklarda bitmemiş bir yenilik hissediliyordu. Port Tamar'ın arkasındaki tepeye bırakılan işaret feneri daha önce birinin buralardan geçtiğinin kanıtıydı. Ama bu kişinin yalnızlık ve kederden ölmediğine malum. Bu kasvetli toprakların insanın yalnız olmaktan zevk alacağı bir yer olmadığı kesin. Cape Froward'ın batısına doğru uzanan boğazın tümü boyunca vahşilere ait köpekler dışında başka hiçbir hayvan görmedim. Bu köpeklere ise sıkça rastladım ve gece gündüz havlamalarını duydum. Etrafta fazla kuş yoktu. Kötüye alamet diye yorumladığım yabani hindilerin insanın içini parçalayan çığlığı arada bir beni yerimden sıçratıyordu. Kendisini denizde kanatlarıyla ilerlettiği ve hareketleriyle yandan çarklı buharlı bir gemiyi çağrıştırdığı için buharlı gemi ördeği diye adlandırılan bir kuşun bazen tehlikeden alelacele kaçtığını görüyordum. Doğru dürüst uçmasını bilmiyor ama kanatlarıyla hava yerine suya vurduğunda bir kano veya kürekli bir kayıktan çok daha hızlı gidiyordu. Gördüğüm bir iki kürklü fok balığı ise son derece ürkekti. Balık konusuna gelince neredeyse hiç görmedim diyebilirim. Gerçekten hiç balık avlamadım. Daha doğrusu tüm seyahatim boyunca nadiren olta salladım. Burada boğazda bol miktarda mükemmel kaliteli midyelere rastladım ve lüks bir şekilde onlardan beslendim. Muscovy ördeğinden daha ufak bir kuğu türü vardı. Büyük bir olasılıkla buraya silah zoruyla getirilmiş olmalı. Ama ne var ki bu kederli ülkenin yalnızlığında nefsi müdafaa durumu hariç başka bir hayatı söndürme isteğini kendimde asla bulamadım. Bölüm 8. Cape Pillar'dan Pasifik'e geçiş. Fırtına eşliğinde Horn burnuna doğru sürükleniş. Kaptan Slocum'un en büyük deniz macerası. Cockburn kanalı üzerinden yeniden boğaza giriş. Bazı vahşilerin halı raptiyelerini buluşu. Yanan odun parçalarından oluşan tehlike. Bir yığın öfkeli Willy Wow. Yeniden batıya doğru yelken açış. 3 Mart günü Spray Port Tamar'dan direkt Cape Pillar'a doğru ilerlerken kuzeydoğudan esen rüzgarın burnu geçinceye kadar devam etmesine o kadar içten istememe rağmen öyle güzel bir şans söz konusu olmadı. Çok geçmeden yağmur yağmaya ve kuzeybatıda hava kapatmaya başladı. Bu hiç de iyi alamet değildi. Spray Cape Pillar'a doğru hızla ve keyifle ilerleyerek Pasifik sularına yaklaştı ve oluşmakta olan fırtına eşliğinde bu sulardaki ilk banyosunu aldı. Gecenin zifiri karanlığı karanın üzerine öylesine çökmüştü ki artık istesem dahi geri dönüş yapamazdım. Rüzgar şiddetlenince üçüncü camadanı vurdum. Deniz karmakarışık ve tehlikeliydi. Böyle zamanlarda yaşlı balıkçılar, ''Tanrım unutma, deniz büyük, teknem küçük'' diye dua eder. Artık dalgaların sadece parıltılı tepeleri görünüyordu. Sloop onların üzerinde dengesini bulmaya çalışırken, onlarsa Sloop'a bembeyaz dişlerini gösteriyorlardı. Engin sulara kavuşmak için ne gerekiyorsa yapacağım diye bağırdım ve taşıyabildiği kadar yelken açarak devam ettim. Bütün gece o şekilde gitti. 4 Mart sabahı ise rüzgar önce güneybatıya ardından aniden kuzeybatıya döndü ve korkunç bir şiddetle esmeye başladı. Spray tüm yelkenlerinden soyundu ve çıplak direkle boca etti. Dünyadaki hiçbir tekne bu denli vahşi bir fırtınaya karşı gelemezdi. bu fırtınanın günlerce devam edebileceğini ve de Tierra del Fuego dışında kıyıdan batıya doğru ilerlemenin imkansız olduğunu biliyordum. Bu durumda doğuya doğru gitmekten başka çarem yoktu. Zaten o anki güvendiğim için tutabileceğim tek rota rüzgarın önünde gitmek idi. Dalgalar denizin hiç bitmeyen hikayesini haykırırcasına yükselip inerken, Spray sanki yeniden Horn burnunu geçecekmiş gibi güneydoğuya yöneldi. Ama ne var ki dalgaları tutan el, Spray'in peşini bir türlü bırakmıyordu. Artık sadece camadan vurulmuş bir ön flokla gidiyorduk. İskotalar gep gergin halde vasattan, yani teknenin ortasından çekiliydi. Rotasında kalabilmesi ve de arkadan bindiren dalgaları kırması için iki uzun halat bıraktım. Dümeni de ortaya hizalayarak bağladım. Bu şekilde üstüne hiçbir dalgayı almadan fırtınanın önünde ilerledi. Fırtına en kötü öfkesini saçarken bile teknem bütünlüğünü koruyarak asaletle devam etti. Artık onun denize dayanıklılığı hakkında kafamda en ufak bir şüphe dahi kalmamıştı. Teknenin güvenliği için yapılabilecek her şeyi yaptıktan sonra dalgalarla sallanarak ön taraftaki sobanın başına gittim. Ve kendime odun ateşinde kahve hazırladım ve de bir güzel İrlanda yahnisi yaptım. Şartlar ne olursa olsun Spray'de sıcak yemek yapmayı hiçbir zaman ihmal etmem. Ama ne var ki denizin inanılmaz yüksek, engebeli ve de çarpık olduğu Cape Pillar'ın çılgın akıntılı sularında doğrusu pek iştahım kalmamıştı. Bu durumda yemeği biraz erteledim. Aramızda kalsın, deniz tutmuştu. Fırtınanın bu ilk günü Spray, Horn burnu ve çevresindeki vahşi bölgede olabilecek en kötü denizlerde sınavını verdi. Dünyanın başka hiçbir yerinde Horn'un amansız gözcüsü namıyla bilinen Cape Pillar kıyısından daha korkunç bir deniz olamaz. Daha açıklarda ise deniz yine muhteşem olmasına rağmen tehlike olasılığı daha azdı. Spray kah dalgaların göğsünde bir kuş gibi uçuyor, kah kimsesiz bir çocuk gibi dalga boşluklarına düşüp kalkıyordu ve bu şekilde gitmeye devam etti. Bu şekilde birbirine eklenerek geçen günler hep korku ve heyecan doluydu. Aynı zamanda da zevkliydi. Fırtınanın dördüncü günü hızla Horn burnunun karaltısına yaklaşırken iskele bordamda yaklaşık 7 fersah mesafede bulutların arasında yüksek bir dağ görünce haritayı elime aldım ve Falkland adalarındaki Port Stanley'e olan rotayı ve mesafeyi inceledim. Bir olasılık oraya uğrayabilir, tamir işlerini halledebilirdim. Bu arada fırtınanın öfkeli kısmı geçmişti ve ben paramparça olan ana yelkenin bombasına kaba sorta yelken yani dört köşeli yelken germiştim. Kıç taraftan bıraktığım alatları geri topladım. Bu garip görünümlü camadan vurulu yelken ve pruvadaki flok ile rüzgarın önünde ada gibi görünen kara parçasına doğru yöneldim. Gerçi ada olduğu kesinleşti ama benim tahmin ettiğim ada değildi. Yeniden Magellan boğazına girmek ve yeniden Pasifik'e açılmak ihtimali beni çok sevindirmişti. Çünkü Tierra del Fuego açığındaki sular kaba dalgalı olmaktan çok daha öteydi. Oradaki dalgalar gerçekten dağ gibiydi. Sloop sadece camadanlı bir flokla gitmesine rağmen öfkeli rüzgarlar çarptığında salmadan direğe kadar titriyordu. Eğer sağlamlığından en ufak bir şüphem olsaydı, direğin topuğunda salma ile birleştiği yerdeki tahtalardan sızıntı olabilir diye düşünürdüm. Ama ne var ki bir defa dahi gel beni pompala demedi. Açabildiğim en küçük yelkenin tüm gücüyle adeta bir yarış atı gibi karaya doğru koşuyordu. Dalgaların tepesini aşarken ayağı takılıp düşmesin diye dikkat ederek dümen tutmak çok hassas bir işti. Artık tamamen dümendeydim ve elimden gelen her şeyi yapıyordum. Sloop karaya ulaşamadan gece bastırdı. Zifiri karanlıkta zar zor yolunu buluyordu. Çok geçmeden ileride kırılan dalgalar gördüm. Bunun üzerine hemen tekneyi toparlayıp açığa doğru çevirdiğimde birden şiddetle kükreyerek kırılan dalgaların sesiyle irkildim. İşte bu beni şaşırttı. Çünkü bulunduğumu sandığım yerde kırılan dalgaların olmaması gerekiyordu. Bir süre uzak durmaya çalıştım ama tekrar döndüğümde yine kırılan dalgalarla karşılaşınca provayı yeniden açığa çevirdim. Bütün gece bu şekilde tehlikeler arasında geçti. Öfkeli rüzgarla düşen dolu ve sulu sepkan kar yüzümden kan damlatıncaya kadar etimi jilet gibi kesti. Ama ne çare, gün ağarmıştı ve suluğu Porn burnunun kuzeybatısındaki denizden Samanyolu'nun tam ortasındaydı. Bütün gece boyunca spreyi içine çekmekle tehdit eden, bembeyaz patlayan o kocaman dalgalar gerçekten de batık kayalıkların üzerinden aşıyordu. Benim daha önce gördüğüm ve rota tuttuğum ada meğerse Furry adasıymış. Şu an önümde bulunan ve etrafımı saran manzarayı bir görmeliydiniz. Ne var ki kalkıp da cildim çatladı diye şikayet etme zamanı değildi. Artık gün ağarmıştı. Kırılan dalgalar arasında dolanıp çıkış kanalını bulmaktan başka ne yapabilirdim? Sprey gecenin karanlığında o kayalıklara çarpmadan gidebildiğine göre gün ışığında da elbet yolunu bulacaktı. Bu hayatımın en büyük deniz macerasıydı. Teknemin o sulardan nasıl kurtulduğunu sadece Tanrı bilir. Sloop en sonunda sakin sularda korunaklı bir yer sunan ufak bir adanın iç kısmına ulaştı. Daha sonra ardımızda uzanan vahşi sahneyi incelemek için direğe tırmandım. Büyük doğa bilimci Darwin bu sahneyi Beagle'ın güvertesinden izlemiş ve günlüğüne "Bu Samanyolu'na şahit olan herhangi bir kara insanı bir hafta boyunca kabus görür" diye yazmıştı. Buna denizci de dahil diye ekleyebilirdi. Sprey'in güzel şansı çok geçmeden geri geldi. Adalar labirenti boyunca seyrederken Cape Froward'ın tam karşısındaki Magellan boğazına uzanan Cockburn kanalında olduğumuzu fark ettim. Ve tam da adına yakışır Thieves Bay'i, yani hırsızlar koyunu geçmekteydik. 8 Mart gecesi ise vay be, Turn'de kuytu bir koyda demirliydik. O an Sprey'deki her bir kalp atışı minnet doluydu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 81.